güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları haftanın ilk iş gününü 10 Ekim 2022 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Yeni bir haftada güzel bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca dünyanın dört bir yanına, sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com'dan, aynı zamanda TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi ise sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde 1469'da Tokat'ta doğan, 1534'te İstanbul'da vefat eden Kemal Paşazade'nin hayatı ve eserleri üzerine sohbet edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Demirkol hocamız stüdyo konuğumuz olacak. Efendim ikinci bölümde Söz Uçar köşemizde yayınımıza devam edeceğiz. Tek bir akide şekeri bile çocukları gülümsetiyorsa, dünyada iyilik ve mutluluk inşa etmek aslında ne kadar kolay diyor, ruha dokunan insan öykülerinde yazar Çetin Orandı. Kalplerinde sevgi, merhamet, sevda ve ayrılık olanların hikayelerine dair sohbet edeceğiz. Gazeteci yazar Çetin Oranlı telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Güne Bakan başladı.
Beni razıyım, sev beni.
sitem var kalpte mi, dilde mi, tezelden haber ver o gönlün elde mi, feryada gücüm yok.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Demirkol hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
İyisinizdir inşallah.
Teşekkür ederim. Hamdolsun. Siz de iyisiniz.
Allah afiyet versin. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Bugün sizin de Kemal Paşazade'nin hayatını konuşacağız. Eserleri üzerine sizinle sohbet edeceğiz. Konumuza geçmeden önce bu konuyla ilgili güzel bir kitabınız var. Kemal Paşazade İbni Kemal üzerine 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde sempozyum bildirileri. Aslında dumanı üzerinde bir kitap. Ağustos 2022'de
evet,
çıktı.
Evet.
Okuyucusu bol olsun. Hacimli evet. Bir kitap.
Evet. Bu zaten konuşmamızın belki dayanağında bu kitaplar oluşturuyor. Biz 13-14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak birkaç kurumunda desteğiyle bir sempozyum icra ettik. Kemal Paşazade üzerine uluslararası bir sempozyum. Burada 130 tane bildiri sunuldu. Akademisyenler İbni Kemal'e, diğer adıyla İbni Kemal çünkü, Kemal Paşazade'yi konu alan değişik yönlerden çalışmalar ortaya koydular ve onları da biz kitaplaştırdık. 4 cilt kitap halinde, şu anda 2 cildini burada görüyoruz ama 4 ciltlik kitap ortaya çıktı. Buradaki amacımız Osmanlı döneminin Kanuni, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni döneminin etkili bir kadı, Kazasker ve Şeyhülislam olan Kemal Paşazade'nin genel halk kitlesi tarafından da tanınmasını ve onun mesajının günümüze aktarılmasını sağlamaya dönük, buna matuf bir çalışmaydı. Ve bu çerçevede de zaten programımızın bu anlamda da bir yayılım açısından katkısı olacaksa mutlu olacağız.
Evet. Geniş okuyucu kitlesine ulaşması dileklerimizi iletiyoruz sizlere. Kitapta katkısı olanlar Rahim Ay, Sümeyye Aysu, Mahmut Şimşat. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim buradan. Kıymetli hocam, Kemal Paşazade kimdir? Çocukluğu, gençliği ve yetişkinlik dönemi hakkında bizlere kısaca bilgi verir misiniz?
Kemal Paşazade'nin isimlendirmesi dedesi Kemal Paşa'dan ileri geliyor. Kendi adı Şemseddin Ahmet aslında. Kemal Paşa Fatih Sultan Mehmet dönemi ve 2. Beyazıt döneminde önemli bir bürokrat ve onun oğlu Süleyman Çelebi de hem Amasya'da hem de Tokat'ta çeşitli idari görevlerde bulunmuş birisi ve Kemal Paşazade de, yani Şemseddin Ahmet dediğimiz ve daha çok Kemal Paşazade olarak andığımız ya da bazen İbni Kemal dediğimiz bu büyük Şeyhülislam alim de 1469 yılında Tokat'ta doğuyor. Ve ancak Tokat'ta doğmakla birlikte tek yaşadığı yer Tokat değil. Hayatının önemli bir kısmı Amasya'da ve daha sonra da Edirne ve İstanbul'da geçiyor. Babası hem askeri idari bürokraside bulunuyor. Dedesi de aynı şekilde. Fakat kendisinin hayatının ileriki dönemlerinde bir değişiklik görüyoruz. Kemal Paşazade aile mesleğine bağlı olarak burada önce askeriye intisap ediyor. Asker olarak, subay olarak 2. Beyazıt zamanında subay olarak göreve başlıyor. Fakat yaşadığı bir olay üzerine subaylıktan ilmiyeye geçiyor. Yani bir medrese ortamına geçiyor. Aslında ailenin, şöyle diyelim, anne tarafından Kemal Paşazade Tokat'ta Küpeli oğlum Muhyiddin Mehmet diye bilinen Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli alimlerinden birisinin kızı annesi. Dolayısıyla anne tarafından ilmiyeye, baba tarafından da askeriyeye mensup bir şahsiyet. Tabii Tokat ve Amasya'da belli bir hayatı geçmiş olsa da onun hayatının daha çok önemli kısımlarını Edirne'de ve İstanbul'da geçirdiğini görüyoruz. Tabii ki görev gereği Mısır'a da gitti, Konya, ondan sonra Karaman'a da gitti, çeşitli yerlerde bulundu. Ama hayatının önemli bir kısmı Edirne'de geçiyor. Hatta bilmiyorum sorularınız arasında var mıdır ama Edirne'de bir sefer dönüşünde şöyle bir hadise geçiyor. Onun belki dönüm noktası bir karargahta askerin ileri gelen subayları, işte ne diyeyim komutanların bulunduğu bir ortamda, hatta o dönemin Evrinasoğlu diye meşhur bir komutanı var, onun da bulunduğu bir ortamda içeri birisi giriyor. Tanımadığı birisi giriyor. Yani giyim kuşamından da öyle bir ağa paşa ya da işte bürokraside birisi olduğu anlaşılmayan birisi giriyor.
Tebdili ve kıyafet gibi.
Tebdili kıyafet değil ama yani kıyafetinden ihtişamlı birisi olmadığı anlaşılan birisi giriyor içeri. Anladım. Ve geçiyor baş köşeye oturuyor. Yani Evrinasoğlu'nun da üst tarafında bir yere oturuyor. Tabi bu yani devlette protokol var. Yani evet. Birisi kalkıp rastgele bir yere oturamaz. Bu onunla şaşırıyor. Kimse de bir şey demiyor ve herkes ayağa kalkıp onu hürmetle karşılayarak önemli bir köşeye geçiyor. Evrensoğlu'nun üst tarafına. Bu şaşırıyor. Kimdir bu adam diye. Diyorlar ki bu Molla Lütfi. Molla Lütfi önceden ismini duymuş olsa bile bilmiyoruz. Tabii ki buna dair bilgimiz yok ama bir şaşkınlıkla nereden kaynaklanıyor bu kadar itibar ediyor. Bu müderristir. İşte Edirne'de filan medresenin müderrisi. Ve kendi kendine şöyle bir akıl yürütüyor. Bu kişi diyor bir müderris, benim komutanımın üst düzey komutanımın da üzerinde bir makama geçiyor. Ben burada yükselsem Evrinasoğlu'nun seviyesine bile ya çıkarım ya çıkamam. Ama herkesin saygı ve hürmet gösterdiği bir şahsiyet olmak mümkün. Ben artık ilmiyeye geçeceğim diyor ve yeni bir medrese tahsiline başlıyor. Aslında Amasya'da daha düşük düzeyde aldığı, daha söyleyeyim ön düzeyde aldığı eğitimine Edirne'de yüksek bir eğitimini, yani bugünkü anlamda üniversite eğitimi diyelim biz, medrese eğitimini alıyor ve Osmanlı ilmiyesinde, Osmanlı ilim tarihinde belki ilkler arasında gösterilecek bir konuma yükseliyor. Buna dair belki ileriki aşamalarda süremizi de gözeterek konuşacağız.
Peki ilmiye sınıfına geçmesi bunda ne etkili oldu hocam?
İşte bahsettiğim kendisinin muhtemelen daha önceden beri ilme olan düşkünlüğü var. Zeki bir insan. Belki askeri ortamda durarak bu arzusunu okuma, ilme düşkünlük arzusunu tatmin edemeyecek. Ve bu olayın onun ilmeye geçmesine vesile oluyor.
Evet. Hocam Kemal Paşazade Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki 4 padişah döneminde yaşıyor. Bunlardan birisi Fatih Sultan Mehmet. İkinci Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman. Bu padişahlardan hangileriyle ne derece ilişkileri var? Biraz açabilir miyiz?
Fatih döneminde çocukluğu geçiyor ama asıl ilk gençlik yılları ve daha sonraki hayatın önemli bir kısmı sırasıyla ikinci Bayezid, Yavuz Selim ve Kanuni döneminde. Ama asıl etkili görevlerini Yavuz Selim ve Kanuni döneminde yapıyor. İkinci Bayezid döneminde sadece şu anekdot bile yetecektir. İkinci Beyazıt bu aileyle bir aile dostlukları var ta Amasya'dan itibaren. Çünkü Amasya'da şehzade olarak bulunduğu sırada hem Kemal Paşa hem de onun oğlu Süleyman Çelebi zaten belli görevlerdiler. Ailenin tanıdığı birisi padişah.
Evet.
İlk görevine zaten askeriyede başlamış. Daha sonra medrese ve müderrislik dönemi başlıyor. Padişah II. Beyazıt Kemal Paşazade'den bir tarih yazmasını istiyor. Belki şöyle diyorlar, ondan önce de Osmanlı tarihine dönük şeyler yazılmıştı ama Osmanlı tarihine dönük kapsamlı ilk tarih kitabını yazan Kemal Paşazade deniyor. Onun 9 ciltlik bir tarih kitabı var, bugün Türk Tarih Kurumumuzda da basıldı. Tabii ki onun eserleri bununla sınırlı değil. Mesela Yavuz Selim zamanında da ondan sonra Kanuni döneminde de verdiği çok sayıda eser var. Bunlardan işte fıkıhla ilgili olanlar, yani hukukla, ondan sonra felsefeyle ilgili olanlar, edebiyatla ilgili olanlar, ondan sonra dil, belagat vesaire neyse çok. Ama burada bizi asıl öne çıkan, ilgilendiren onun edebi eserleri, fıkıh alanındaki çalışmaları. Şimdi Yavuz Selim döneminde onun yıldızının parladığını görüyoruz. Yavuz Selim'le de muhtemelen ta çocukluğundan beri gelen bir dostluğu
yakın
olması lazım.
Dostlukları değil mi?
Çünkü Amasya'da belki doğum tarihleri de birbirine yakın zaten. Amasya'da o çocukluk yıllarının da gençlik yıllarının geçtiği dönemde muhtemelen birlikte olmuşlardır. Yani çok erken döneme dayalı bir dostluk gibi görünüyor. Şeyden bu anlaşılıyor. Mesela Mısır seferi sırasında o zaman Kaz askeri, Anadolu Kaz askeri Kemal Paşazade, Yavuz yanında onun gelmesini istiyor. Tabii ki bir alim, aynı zamanda bürokratik görevi var ama aynı zamanda alim, ona birçok konuda danışıyor, istişare ediyorlar. Orada birkaç not aktarırsam belki genel halk kitlesinin bildiği bir olaya da temas etmiş oluruz. Evet. Meşhur bir çamurlu kaftan hikayesi anlatılır çeşitli ortamlarda. Hı hı. Eskiden bu kitaplarda da vardı, ders kitaplarında. Yavuz Selim'in işte sefer dönüşünde bir olay, şöyle bir olay cereyan ediyor. Hava yağmurlu. Atının ayağının sürçmesiyle Kemal Paşazade'nin atının ve bir çamur sıçratıyor. Arkada padişahın elbisesi kirleniyor ve tabii ki ister istemez bir tedirgin oluyor. Yani haşmetli padişah Yavuz Selim'le ilgili, tam Yavuz Selim kalkıp adaletsiz bir şekilde birini cezalandırmaz ama yine de insanlar çekiniyor, korkuyorlar. Hemen telaşlanıyor herkes, yeni elbise getiriyorlar. Yavuz Selim gülümsüyor, diyor ki bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur benim için medarı mefharettir, bir şereftir diyor ve bunu asla bir yere atmayacaksınız, bunu saklayacaksınız. Ben vefat ettiğimde sandukamın üzerine, mezarımın üzerine bu konulsun diyor. Ve o gerçekten şu anda hala korunmuş durumda. Yani Yavuz'un mezarında, Yavuz Selim'in mezarında. Hı hı. Bu işte o çamurlu anı buraya kadar geliyor. Hakikaten Kemal Paşazade hem ilmiyle hem de bürokrasideki başarısıyla çeşitli alanlarda bulunuyor. Çünkü mesela kadılık, bugünkü yargıçlık, ondan sonra kaz askerlik, üst yargıç görevi, bölgelerin üst yargıç amiri, ondan sonra Şeyhülislam'da daha üst bir rütbe. Bütün bunlarda bulunuyor. Yavuz Selim'le ilgili bu hususi dostluğunun veyahut da çok iyi kontak kurarak ilişkilerini sürdürmelerinin neticesini şuradan da anlıyoruz. Yavuz Selim vefat ettiğinde onun için bir mersiye yazıyor. 77 beyitlik bir mersiyesi var, beyitlerden oluşan. Hakikaten bu çok acıklı bir şey. Yani müsaade ederseniz buradan bir iki beyti okuyayım. Yani Türkçe beyitler bunlar. Şöyle diyor ki: çözdü saç, açtı baş tuğu alem, büktü bel, döktü yaş tığ kalem. Kana boyandı bayrağın yüzü, beli büküldü, yayın oldu ham. Vurdu göğsüne gök, gök eyledi mah, oldu yıldızların gözü pürnem. Şafak o denli döktü kanlı yaş ki, dameni çarhı eyledi pürdem. Gör ne acıyla eyledi teslim, canı şirini hüsrevi alem. Öldü Sultan Selim hayfı diri, hem kalem ağlasın hem tiv. Bu gerçekten o gün yazıldığı gibi bir metin. Sadece burada mesela öldü değil de o zamanki yazılışı öldü idi. Evet. Bu bundan ibaret ve bu 77 tane beyitten oluşuyor. Şimdi biz geçen haftaların birinde Tokat'ta da Kemal Paşazade tanıtım programı yapmıştık. Orada sanatçılarımızdan Mustafa Demirci'nin de seslendirmesiyle bu aslında bir şiir dinletisi halinde de sunulmuştu. Belki ortamlarda bulunabilirdi.
Evet. Şimdi ben sizin sorularınızı takip edeyim. Tabii birisine şiir yazmak kolay bir şey değil. Bir muhabbetin göstergesi değil mi?
Tabii ki elbette. O aralarındaki ilişki, bağ çok güçlü. Ve tabii ki hem Yavuz döneminde hem de Kanuni döneminde devlete çok büyük katkılarda bulunuyor. Bu nasıl dersiniz? Şöyle. Dönemin kritik olayları var, hadiseleri var. Mesela sansasyonel olaylar var. İşte o toplumu karıştıracak hadiseler çıkıyor. Mesela Hup Mesihiciler diye bir olay var. Bunlardan Molla Kabız diye biri. Molla Kabız döneme damgasını vurmuş. Bu adam Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'in üstündür söylemiyle ortaya çıkıyor ve Osmanlı toplumunda kafa karıştırıyor. Ciddi ciddi. Kanuni dahil herkes biliyor olayı ama kalkıp da şunu yapmıyorlar. Yani orası da bir hukuk devleti. Hı-hı. Ya şu Molla Kabız'ı tutun, yakalayın, öldürün gitsin, yok. Diyor ki Kanuni, o dönemin işte Rumeli Kaz askeri Fenerizade'ye ve İstanbul müftüsüne, ya bunu diyor dinleyin ve şey yapın, bunun görüşünden çürütün ve vazgeçmesini sağlayın. Başaramıyorlar. Molla Kabız baskın geliyor. En sonunda görevi Kanuni bir üst amir Şeyhülislam'a Kemal Paşazade'ye veriyor. Kemal Paşazade bunu gerçekten etkili bir üslupla görüşlerini çürüterek o baskın geliyor. Fakat Molla Kabız fikrinde sabit olduğu için ona diyor ki vazgeç görüşünden ve canını kurtar. Hayır diyor. Hı hı. Sonucu ne olursa olsun ben görüşümden vazgeçmeyeceğim. Çürütüldüğü halde Kemal Paşazade'nin bu telkini ve hatta kanıtlaması orada kalıyor. Öyle olunca o dönemde ister istemez hakkında bir fetva çıkıyor ve hayatına son veriliyor.
Evet.
Çürütüldüğü halde görüşleri. Tabii hem kanuni hem Yavuz Selim demiştik. Yavuz Selim döneminde de kanuni döneminde de çok önemli eserler veriyor. Mesela onun fıkıhtaki başarısı. Fıkıh dediğimiz bugünkü anlamda hukuk diyelim. Çünkü eskiden fıkıh hem bireylerin namaz, ibadetler, oruç gibi dini ibadetlerini koordine ediyor. Hem de sosyal hayatı, hukuku. O anlamda Kemal Paşazade'nin fıkıh alanındaki, hukuk alanındaki otoritesi çok yüksek. Yani bunu kısa bir program kapsamına sığdıramayız. Ben bunun farkındayım.
Evet.
Sadece şunu söylemekle yetineyim ben. O kendisinden önce hiçbir fakihin yapmadığı, özellikle Osmanlı ülkesinde hiçbir kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Önceki alanda görüş belirtmiş kişilerin görüşlerini eleştirmekten çekinmedi. Ve bunu kitaplarında yazdı ve tabii ki bilimsel nezakete, adaba uygun olarak. Ve bundan dolayı da çok eleştiri aldı kendisi. Hı-hı. Yani sen nasıl olursun da Hanefi fıkhının önemli büyük duayenlerini, işte Sadruş Şeria gibi, ondan sonra Burhan-ı Şeria gibi, Merginani gibi büyük alimler bunlar. Hanefi fıkhını bilenler bilir. Onların eserlerine eleştirel şerhler yazdı. Bu yönüyle bir ilktir ve zaten iz bırakmıştır Osmanlı bilim tarihinde de, düşüncesinde de. Bugün evet. Biz bu kısa programda aslında Osmanlı döneminin parlak ve liste başlarında gelen bir alimini, edibini, filozofunu konuşuyoruz.
Hı hı.
Mesela felsefi yönüne belki gireceğiz, belki tabii. Giremeyeceğiz, bilmiyorum.
Süremiz yeterse girmeye çalışırız. Şunu da merak ediyorum kıymetli hocam. Şimdi Kemal Paşazade'nin müderrislikten başlayıp kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislamlık şeklinde ilerleyen çeşitli eğitim ve idari görevlerde bulunduğunu evet. ifade ediyorsunuz.
Evet.
Şimdi Allah-u Teala herkese 24 saat vermiş. Zaman eşit dağıtılmış.
Evet.
Şimdi Kemal Paşazade'nin hayatına baktığımızda bu kadar yoğun bürokrasi içinde aynı zamanda çok sayıda ilmi eser yazdığını görüyoruz.
Evet.
Yani bu kadar kısacık bir ömre bu işleri nasıl sığdırabilmiş? Sizin fikriniz nedir?
Evet. Şimdi yaklaşık 67 yıllık bir ömrü var. Evet, ben bir verimli bir hayat sayılabilir bu. Çok yüksek performansından kaynaklanıyor bu. Yani hem idari görevin hem de ilmiyenin birlikte yürütülmesi örneği çok azdır. Yani kişi bürokraside başarılıdır ya da siyaset hı hı. alanında başarılıdır ama bunu öte tarafa geçtiği zaman ilmi akademik üretimlerde gösteremeyebilir. İkisini birlikte yapmış olması itibariyle aslında bir öne çıkıyor.
Hı hı.
Ve ilmi anlamdaki başarısı da yüksek. Yani günlüğüne bir gününe 20 sayfanın düştüğü söyleniyor. Bununla ilgili kayıtlarda Evliya Çelebi'nin işte seyahatnamesinde aktarılan bir bilgi. Yani o kadar çok velüttü ki diyor. Yani ben onunla ilgili bir şey, eserleriyle ilgili bir cilt kitap çıkar diyor. Yazılsa deniyor. Zaten 300 civarında eserinden bahsediliyor. Bunların yaklaşık 200 tanesi ortamlarda bulunuyor. Çeşitli ortamlarda. Yani basılmış olanlar var. Ondan sonra kah Arapça, kah Türkçe basılmış olanlar var. Mesela bunlardan bir felsefe kitabı Tahafüt Haşiyesi diye. Tahafüt deyince Gazali akla gelir. Gazali'nin tahafütü meşhurdur. İbn-i Rüşd'ün tahafütü meşhurdur. Ondan sonra Fatih döneminde Fatih Sultan Mehmet Hocazade'nin tahafütü mesela o dönemde meşhur. İşte bizim Kemal Paşazade tam da bu Hocazade'nin tahafütü üzerine bir eleştirel tahafüt yazmıştır. Tahafüt felsefe yapmanın bir ortamıdır. Yani bu tahafütlerin tekrar edilmesi anlamında değil. Onun üzerinden bir felsefi gelenek sürdürülüyor. Tam da felsefenin bildiğimiz problemlerinin varlıkla ilgili, ondan sonra nedensellikle ilgili, varlığın kaynağıyla ilgili sorunların araştırıldığı, tartışıldığı bir zemindir o. O zeminde gerçekten başarılı bir tahafüt yazmıştır. Bu tahafütle sınırlı değil. Mesela ben saydım 40 civarında da felsefe eseri var başka. Bunlar ama risale tarzında. Risaleler nedir? 30-40-50 sayfalık eserler demektir.
Küçük hacimli.
Yani küçük hacimli eserlere eserler risale deniyordu.
Evet.
Çok büyük hacimlilere kitap deniyor zaten.
Evet.
O anlamda çok sayıda felsefi risalesi var. Hatta benim de bununla ilgili çalışmam var mahiyetle ilgili. Burada biz aslında tasavvuf konusuna girecek miyiz bilmiyorum ama onun kendisi tasavvufa intisap etmiş birisi değil ama tasavvufa karşı tolerans da hoşgörülü. Bunu niye vurguluyorum biliyor musunuz? Normalde fakihlerin, fıkıh ilminde derinleşenler fıkıh kategorik olarak tasavvufa şeydir, bir karşıdır, mesafelidir. Çünkü şöyle düşünülür, tasavvufta dine aykırı bazı görüşlerde veyahut da çok serbest, large görüşler ortaya konabiliyor. Yani dinle uyuşup uyuşmadığı dikkate alınmadan deniyor ve ondan dolayı fakihler, dini ilimlerde uzman olan kişiler tasavvufa karşı mesafelidirler. Fakat Kemalpaşazade belli bir yerde mesafe koymakla birlikte mesela İbni Arabi'nin görüşlerini ve eserlerine karşı asla karşı çıkmamış, hatta onaylamış. Bunun göstergesi de bununla ilgili zaten bir risale de yazıyor. Mısır seferi sırasında, Mısır sefer dönüşünde Şam'a uğruyorlar ve orada İbni Arabi'nin kabri araştırılıyor, bulunuyor ve üzerine türbe yaptırılıyor. Bunda Kemalpaşazade öne yak oluyor. Ve onunla ilgili de eserlerinin yanlış anlaşılmasına karşı halkın, genel halk kitlesinin, avamın anlayabileceği görüşler olduğu gibi çoğunluğu genel halk kitlesinin anlayamayacağı, daha seçkin kişilerin, okumuşların anlayacağı görüşlerdir ve ön yargılı olmamak gerekir diye söylüyor. Evet. Hatta onunla ilgili bir anekdot daha var. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Gülşeni'nin...
Son birkaç dakikamız.
O zaman sona doğru şunu söyleyeyim. Gülşeni meşhur bir mutasavvıftır. Onun döneminde bir tahkikat başlatılıyor, soruşturma. İbrahim Paşa Kanuni'nin sadrazamlarından. Burada tahkikatı yapıyorken Kemalpaşazade sonuç şu. Bunlara diyor, sakın ola ki diyor, bunlar Allah dostlarıdır. Onlarla uğraşılmasın, onların ihtiyaçları da karşılansın deniyor. Bu taifeyle uğraşmak Allah'a itirazdır. Onların dünyevi maslahatlarını görerek dualarını almak gerekir diyor.
Şu anlattığınız hususta almamız gereken, ya şu kısacık cümlede o kadar çok dersler var ki gerçekten geniş çaplı bir okuma yapmak lazım. Sizin gibi hocalarımızdan böyle büyük alimlerin hayatlarını dinlememiz lazım. Şimdiki gençlerin bu konulara yöneldiğini görebiliyor musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Gençler bu konularla alakalı mı?
Gençlerin alakalı olmasını biz sağlayacağız. Mesela Kemalpaşazade'nin genel kitlelerin ilgisini çekecek birkaç eseri var. Nesai adlı bir kitabı var. Bu bir ahlak kitabı. Bu Osmanlıca, ağır Osmanlıca dilinde, onun günümüz diline sadeleştirilmesi. Hakeza mesela Nigaristan diye bir edebi eseri var. Aynen Gülistan gibi. Bu Şirazi'nin, Sadettin Şirazi'nin, evet, Gülistan'ı baz alarak, nazir olarak yazılmış. Onun gibi bunlar günümüz Türkçesine kazandırıldığı takdirde gençlerin hoşuna giden hikayelerden ve şiirlerden örülmüş eğitici kitaplar bunlar. O takdirde gerçekten ilgi olur. Bırakın gençleri, yetişkinlerin bile ilgisinin zayıf olduğu görüyoruz. Bundan dolayı ben suçlamam. Sadece herkes üzerine düşen görevi yaparsa, mesela ben bir araştırmacı olarak Kemalpaşazade'nin tanınması, farkındalık oluşturulması ile ilgili çalışmalar yaptım. Bir sempozyum yaptım, bir tanıtım programı yaptım. İlgili siyasilerin gündemlerine getirdim, Tokatlı siyasilerin gündemlerine getirdim. Tokat Valiliğinin önüne koyduk. Bu çerçevede yapılacaklar yapılır. Ben ona inanıyorum. Bu bir, siz de böyle bir iyiliğe aracılık etmiş oldunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz. Size soracak daha çok sorum vardı ama ne yazık ki sizinle olan bölümün sonuna geldi. İnşallah önümüzdeki haftalar için sözleşelim. Bir başka programda buluşalım. Bu konuları konuşmaya devam edelim.
Olur. Daha genel olarak Osmanlı'da düşünceye dair konuşmalar olabilir. Çünkü Osmanlı'da felsefe yok, bilim yok diye bir iftira yaygın. Hakikaten Osmanlı bilimini küçük düşürmeye dönük. Buna dönük de bir çalışma olabilir, program olabilir.
Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ilk bölümünde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Demirkol hocamız bizlerleydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizde devam ediyor. Her hafta olduğu gibi sizlere çok güzel bir kitap seçtik. Bu haftaki kitabımız Ruha Dokunan İnsan Öyküleri, yazarı Çetin Oranlı. Şöyle diyor Çetin Oranlı, tek bir akide şekeri bile çocukları gülümsetiyorsa, dünyada iyilik ve mutluluk inşa etmek aslında ne kadar kolay. Sayın Çetin Oranlı şu anda telefon attığımızda. Sayın Oranlı, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, kaleminize sağlık. Bundan önce bir kitabınız daha vardı değil mi? Ruha Dokunan Patiler miydi?
Evet, çok teşekkürler. Ruha Dokunan Patiler vardı. Bundan önce 4 kitabım vardı. İlk evet. Olaylar, Kişisel ve Olaylar ve Kişisel Tecrübe Işığında Gazetecilik 2016 yılında yayınlandı. Hı hı. Genişletilmiş bir gazetecilik el kitabı niteliğinde hem tecrübeler, deneyimler, anılar yer yer hem de teorik bilgiler kısa kısa evet. sunulmuştu.
Evet.
İkinci kitabımız Sözün Ardı İz Bırakan Söyleşiler. Hı-hı. 2017 yılında yayınlanmıştı. Rahmetli Hasan Celal Güzel'in takdim yazısıyla yer almıştı. Yaptığım söyleşilerden 200'e yakın söyleşi yapmıştım gazetecilik hayatımda. Bir seçki 32 tanesine yer verebildik. Çünkü hepsini alsak yani 7 cilt kadar tutması gerekiyor.
Evet.
Yani güncelliğini hem yitirmemiş hem de bir seçki niteliğinde. Daha sonra hikaye kitaplarım başlıyor. Zaten siz bunları kısmen biliyorsunuz.
Evet.
Teşekkür ederim. Daha önce de konu kalmıştınız.
Rica ederim Sayın Uranlı. Pandemi öncesinde sizi evet. stüdyomuzda ağırlamıştık. Ruha evet. Dokunan Patileri konuşmuştuk. Bizim evet. güzel dostlarımız, kedilerimize anlattığınız kitabınız.
De, evet. Evet, Demir Kepenkli Ev vardı. Aslında hikaye üçlemesi bu.
Evet.
İlk Demir Kepenkli Ev, Anadolu hikayeleri. Sonra Ruha Dokunan Patiler. Sonra hı-hı. Ruha Dokunan İnsan Öyküleri evet. hikaye üçlemesi olarak okurlarla buluştu. Güzel dönüşler aldık. Umarım faydalı olur. Hı
hı. Şimdi kitabın içerisinde 12 adet hikaye bulunuyor. Taş Değirmen, Bakkal Rüstem, Oturarlı evet. Rami, Garip, Rüzgar Gibi Geçti, Av, Veysel, İyilik Kapısı, Ayrılık, evet. Bir Yol Hikayesi, Hayat ve Mülteci. İsterseniz evet. şu Taş Değirmen hikayesiyle başlayalım mı? Burada dedenizle yaşadığınız anıları anlatıyorsunuz. Nasıl ortaya çıktı bu kitap ve bu hikayeleri nasıl derlediniz, kitaba yansıttınız?
Evet, çok teşekkür ederim. Yani kitabı inceleyip okumuşsunuz. Öncelikle bu geri dönüşler bizim için çok kıymetli. Yani hele kitaba evet. değer veren, entelektüel birikimi olan insanlar nezdinde. Sizin de işaret ettiğiniz gibi Taş Değirmen aslında bu kitabın çıkış noktasıdır. Rahmetli dedem bir değirmenci, değirmen ustasıydı. Karadenizli, yani mücadeleci kimliğe sahip bir insandı. Yani bizim ilçemiz Ordu, Kumru, ilçenin içerisinde hani Ordu'nun dereleri meşhurdur ya, hı-hı. Denekçi Irmağı geçer ve eskiden un bu ırmak kenarlarına, dere yatağına yakın yerlere yapılan değirmenlerde üretilir. Ve mısır unu üretilir. Buğday da ekiliyor ama daha çok Karadeniz'de biliyorsunuz mısır
unu
vardır.
Orada mısır unu var, mısır ekmeği
evet,
var.
Evet, daha çok mısır. Rahmetli dedem ta çocukluk yıllarından itibaren mücadeleci kişiliğiyle o zaman yokluk dönemi, işte İkinci Dünya Savaşı vesaire, uzun askerlik süreci sonrası değirmen alanında, değirmen ustalığı anlamında kendini yetiştiriyor. Bu değirmen taşlarını uygun kayalıklardan bulup yontuyor ve sıfırdan değirmen kurabiliyordu. O uygun su kaynağı varsa. Bu amaçla benim çocukluğumda hatırlıyorum. Tokat'a, çevredeki illere, ilçelere de gidiyordu, köylere gidiyordu. Çok sayıda değirmen kurmuştur. Ve çok mücadeleci kişiliğe sahipti. Bazen komik hatıralar, bazen dramatik hatıralar vuku buluyordu hayatımızda. Çocukluğumuzda da çok derin izleri vardır. Elimden geldiğince onu anlatmaya çalıştım. Aslında onun hikayesinden sadece bir hikaye değil, salt bir hikaye değil de bir roman çıkar. Öylesine derin, öylesine detaylı, öylesine mücadeleci. Anadolu insanının özeti gibi, bir numunesi gibiydi rahmetli. Kendisini de rahmetle anıyorum.
Rahmet olsun.
Yaşı 80'in üzerindeyken bile nehrin içine girip değirmenin pendine su vermeye çalışırdı. Yani pent derdik aslında, bent Türkçe terimi ya da ark diyelim. Değirmenin suyunu halen. Şimdi o değirmen maalesef kapısı kilitli. Belki tek tük taş değirmen kalmıştır Karadeniz bölgesinde. Çocukluğundan itibaren onun hatıralarıyla, anılarıyla da yüzleşmiş olduk. Sıra dışı bir insandı, mücadeleciydi. Yani değirmenine gelen herkese mutlaka sofra kurdururdu.
Evet.
Böyle de paylaşımcı bir insandı. Ve o paylaşımında bereketi oluyordu mutlaka.
Sayın Orhan Bey,
hikayeme yansımaya çalışmış.
Evet, yani, anlattığınız hikayelerde bazen düşündürüyor, bazen tebessüm ettiriyorsunuz.
Evet.
İşte dedenizin hikayesini anlatırken başından geçen talihsiz olaylar da var. Orada insan şöyle bir tebessüm ediyor. Allah Allah, bu olaylar neden başına gelmiş ki diyor. Tabii alınacak dersler var. Bunun yanında çocuklarınıza da bir şeyler öğretiyorsunuz. İşte taş değirmeni alıp götürüyorsunuz. Şimdiki çocuklar aslında bilmiyorlar değil mi genellikle? Hani köyde yaşamıyorlarsa bu taş değirmenin ne olduğunu, bu mısırın burada üretildiğini bilmiyorlar değil mi? Öğütüldüğünü.
Tabii kesinlikle. Yani bir belgesel gibi belki izliyorlar, bilmiyorlar. Evet. Biz tabii çocuklarımızı memlekete gittiğimizde götürdüğümüz için onlara çok sıra dışı geliyor. İlginç geliyor. Yani ama burada tabii insanımızın hem paylaşımcı niteliği, güzel özellikleri, hasretleri, onları öne çıkarmak ve okura da bir şeyler vermek. Amacımız bu. Yani yaşanmış, tanık olduğumuz olaylar, onları gerçekle birlikte kurguyla harmanlayıp hikaye haline getirdik kitaplarımıza. 3 hikaye kitabımız öyle oluştu. Umarım faydalı olur. Yani zaten taş değirmenin mesajı, ana fikri ne oluşturan söz zaten girişinde yer alıyor. Bir değirmendir zaman, insanı da mekanı da öğüten. Her şeyin gelip geçici olduğu, dünyada yaptığımız iyi şeylerin kalıcı olduğunu ve sonsuzlukta yankılanacağını hep unutmamamız gerekiyor.
Aklıma Cahit Zarifoğlu'nun sözü geldi diyor ya, burası dünya ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı, ekip biçip gidecektik.
Kesinlikle. Tolstoy'un güzel bir sözü var ya, insanoğlu iyilik yapmak için yaratılmıştır. Yani özeti bu aslında.
Evet.
İyilik namına bir şeyler ortaya koyabilirsek, zihinlerde bir şeyler uyandırabilirsek ne mutlu diyorum.
Tabii, elbette. Şimdi Mark Twain'in de güzel bir sözü var, diyor ki iyi arkadaşlar, iyi kitaplar ve başını yastığa koyunca uyuyabilen rahat bir hayat, bir vicdan, işte ideal hayat. İşte o kitaplardan birisini konuşuyoruz. Kaleminiz keskin olsun nice güzel kitaplara. Sırada başka kitaplar var mı?
Elbette. Yani son dönemde tabii şeyle uğraşıyorum. Doktora tezi işiyle uğraştığım için.
O kolaylıklar diliyoruz.
İnşallah onun sonuna geldiğim gibi Allah izin verirse. Ama kafamda uzun yıllardır tasarladığım şehir kitapları projesi var. Önce yaşadığım şehir Adana'dan başlamak üzere. Burada ciddi bir tarih ve kültür birikimi var. Onlardan kesitlerin sunulacağı, yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın izinde, beş şehir biraz monografidir ya edebi tanımlamayla.
Evet.
Yani o üstattan esinlenebiliriz tabii. Onunla yarışmak bizim haddimiz değil. Onda da esinlenerek şehir kitapları oluşturma düşüncem var. İlk olarak da yaşadığım şehirden bunu oluşturmayı, yazmayı düşünüyorum. Taslaklarını yazıyorum şu aşamada. İlk kitaplarımın gazetecilik ve sözün ardı ikinci baskısı var sırada, Allah kısmet ederse. Yeni kitapla birlikte hedefimiz bunlar.
Peki.
Yazmaya devam.
Çok güzel.
Hikaye edebiyat alanında da tabii yine edebiyatın farklı kollarında hikaye, roman, onlarla ilgili şeyler var. Çünkü benim şöyle bir alışkanlığım var. Yani bir kitabı yazarken, yazdıktan sonra mutlaka sonrakileri kafamda planlamaya başlıyorum. Ve onu uzun bir süreçten sonra zihnimde yoğuruyorum, notlar alıyorum. Özellikle yürürken, yolculukta, deniz kenarında, ormanda vesaire, insanın zihni daha iyi çalışıyor. Bunları harmanlamaya, olgunlaştırmaya çalışıyorum. Yani demleniyor zamanda. Bir şekilde giriyor.
Evet, kitapta kısa hikayelere yer veriyorsunuz. Bir garip hikayesi var. Şöyle diyorsunuz.
Evet.
Sokaklara, caddelere bak beyim. Yürüyen ölülerle dolu. Onları gerçekten yaşıyor mu sanıyorsun? Kalbinde sevgi olmayan, bir kalbe girmeyen insan ölü değil midir? Hakikaten öyle değil mi? Birini sevmek gerçekten lazım, öyle. Bir gönüle evet. girmek lazım. Kesinlikle hani diyor ya Yunus çok... Emre, hepsinden iyice bir gönüle evet. girmektir.
Tabii tabii. Kesinlikle çok iyi yakalamışsınız. Yani yani bu aslında garip de gerçek bir karakter. Tabii orada yer yer kurguyla gerçek bir arada. Dünyadaki her şeyi boş vermiş, kenara çekilmiş bir karakter. Ama aslında bizim her insandan öğrenebileceğimiz bir şey var. Yani bundan yola çıkarak bu hikayeler oluşuyor zaten. Her insanın içinde mutlaka iyilik cevheri var. Önemli olan onu ortaya çıkarmak. Her insan değerli, her insanın bir öyküsü var. Yani bir yazar bu gözle bakmalı. Ben de her insana değer vermeye çalışıyorum. Mutlaka onun yani içerisinde bir şeyler vardır. Öğrenilecek, paylaşılacak, dünyaya şey yapacak. Yani önemli olan iyilik çevresini parlatmak zaten.
Evet.
Yani ve her insanın bir yaratılış sebebi var aynı zamanda. Yani biraz önce elbette. İfade ettim ya, dünyaya geliş sebebi iyilik genel olarak. Ama her insanın oynayabileceği iyi bir rol vardır. Önemli olan onu bulmak bir de. Yani sosyal hayatın içerisinde bazıları bir yanlış yola yapıyor. Bir toplumsal olarak bir şey hareketi de başlatmalıyız. Yani illaki yaptırım vesaire falan değil, devlet eliyle değil. Toplumsal olarak insanı inşa etme, iyileştirme, rehabilite etme refleksimiz olmalı. Bunu da birbirimizi gözetmek olarak hani evet. kodlamışız kültürümüzde. Ona atıfta da bulunmaya çalışıyorum yer yer. Onu da özellikle vurgulamak isterim.
Evet. Kitabın ismi gerçekten çok güzel. Ruha Dokunan İnsan Öyküleri. Her insanın bir hikayesi var ve o insanlara dokunduğumuzda gerçekten insanın ruhuna işliyor. Ve maalesef toplumda insanlar da ön yargılı davranabiliyorlar. İnsanların hikayelerini bilmeden bu neden böyle, bu neden şöyle diye bir ön yargıyla yaklaşılıyor insanlara. Bu çok kötü. Aslında hikayesini bilse insan, o yargıladığı insanın, ona daha merhametli bir şekilde yaklaşacak değil mi?
Kesinlikle. Yani Einstein'ın meşhur sözü var. Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zor.
Daha zor
ön yargıları
evet.
yıkmak atomu parçalamaktan daha zor. Hakikaten insanlar birbirine ön yargıyla bakmaya kodlanmış gibi. Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Oysa bazen duvarları yıktığınızda karşınızdaki insanın hiç öyle olmadığını, öyle sizden farklı olmadığını, onun da etten kemikten yaratıldığını görüyorsunuz. Yani perdeyi kaldırdığınızda bir insan çıkıyor karşınıza.
Evet.
İnsan gözüyle bakmak lazım. Ya, genişletelim. Yaratılmış her şeye, yaratılmış olduğu için
yaradandan
kıymetli
ötürü
olduğunu
bakmak, yaradandan
düşünerek
ötürü
bakmak.
Sevmek lazım.
Evet, tabii tabii. O merhamet hissiyle bakmak lazım. Yani ruha dokunan empatilerde de zaten evet. onu vurgulamaya çalışmıştık. Yani merhamet şeyiyle, motto diyeceğim ama yabancı kelime kullanmak istemiyorum. Merhamet vurgusuyla o kitabı oluşturmuştuk. Gerçekten öyle. Merhamet gözüyle bakarsak biz aslında merhamette buluyoruz.
Evet. Sayın Orhan'da bazen soruyorlar, bir kitap, evet. bir hikaye insanın hayatını değiştirebilir mi diye. Bana göre evet, bir hikaye, bir kitap insanın hayatını değiştirebilir, insanın hayatını evet. güzelleştirebilir. Bana göre de Ruha Dokunan insan Öyküleri bunlardan bir tanesi. İçerisinde ibret alacağımız çok güzel hikayeler var. Buradan da tüm dinleyicilerime tavsiye ediyorum. Alsınlar, okusunlar inşallah, çevrelerine yaysınlar, okutsunlar. İnsan en çok da okuduğunu anlattığında öğreniyor. Bunu yani, anlamamız gerekiyor.
Çok teşekkür ederim. Bu tespitiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten öyle.
Yani, bize ayrılan da sürenin sonuna geldik. Son cümlenizi alabilir miyim? Dinleyicilerimize neler söylersiniz?
Okumaya devam etsinler. Okumak gerçekten insan hayatını değiştiriyor. Yeni pencereler açıyor. Başkalarının hikayesini yaşamadan öğrenebiliyorsunuz. Bunun yolu okumaktan geçiyor.
Evet.
Biz maalesef kendimden örnekle de söyleyebilirim. Biraz telefon, televizyon, sosyal medya, buna fazla kapılmış gidiyoruz. Özellikle yeni kuşak.
Maalesef, yani, maalesef.
Bunları kapatıp biraz kitaba, okumaya daha zaman ayırmakta yarar var. Çünkü okumak etken bir eylem. Diğerleri gibi edilgen değil. Sizi ele geçiren bir eylemdir. Siz kültürü ve hikayeleri ele geçiriyorsunuz okuduğunuz zaman. Bu çok kıymetli. Hayatınızı değiştirmek için okuyun diyorum yani. Bunu tavsiye ediyorum.
Peki.
Bize değer verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Yani kitaplarımıza.
Rica ederiz. Yayınımıza katıldığınız için ben de teşekkür ediyorum
sizlere. Her zaman yanımızda oldunuz.
İnşallah yeni kitaplarda buluşmak dileğiyle.
İnşallah.
Böyle veda edelim.
İnşallah.
Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci yazar Çetin Orhan da bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Ruha Dokunan İnsan Öyküleri kitabını konuştuk ve böylelikle bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler yine mikrofon başında sizlerle olacağız. Sizlerin de bir programı yoksa mutlaka yayınımıza bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne Bakan.